Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la bu akşam da sizinle birlikteyiz ve kendisi telefon bağlantısıyla şu anda yayınımıza katılıyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
Hocam yine Medeniyet coğrafyamızda yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız sizinle. Dün itibarıyla yaşanan bir sıcak gelişme vardı. Bir ziyaret daha doğrusu. Onunla başlayalım müsaadenizle programımıza. Katar Emiri Al-Thani dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının başkası gerçekleştirildi Türkiye ayağında ve önemli anlaşmalar imzalandı. 10 anlaşma imza edildi ve bu anlaşmalar arasında Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin devri de vardı. Bu ziyareti nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye'nin ekonomik anlamda, iktisadi anlamda yeni atılımları gerçekleştirmeye koyulduğu bir dönemde Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti ve yapılan anlaşmalar neyi ifade ediyor? Neler söylersiniz? Buradan başlayalım. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle bu akşamın en sıcak konusu olan Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti ve bunun Türkiye açısından önemine değinecek olursak, Türkiye 2013 yılından bu yana dize getirilmeye çalışılan bir ülke. Gezi olaylarından başlayarak en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar süren ve ondan sonra da sürekli olarak çeşitli şekillerde devam eden saldırılar sürmektedir. Fakat gelinen son noktada Türkiye'yi diz çöktürmek için buldukları en uygun argüman bu pandemi sürecinde de ekonomik kriz, yani parayla, dolarla oynayarak Türkiye'yi belli bir noktaya getirmek istiyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetleri götüren olay işsizliktir. İşsizlik rakamları yükseldiği zaman Amerika'da hiçbir hükümet ayakta duramaz. Türkiye'de de döviz fiyatları, yani dolar kontrolden çıktığı zaman ekonomide hiçbir şeyde dik tutturamazsınız. İşte Türkiye'de son 6 aydır, mesela Haziran'dan bu yana bir dalgalanma söz konusu. Bunun sebebi de Türkiye'deki yabancı yatırımcıların mevcut paralarını alıp ülkelerine dönmesi ve ortada bir para sıkıntısının olması. Katar bu yönüyle Türkiye'nin müttefiki olarak sürekli hep zor zamanlarda yardıma gelmiş. Ki Türkiye'de zaten şu anda mevcut efsane iktidardaysa bunu Türkiye'ye borçludur. Ve karşılıklı bu müttefiklerin birbirlerini koruması çerçevesinde tabii ki parasını, yani siz birinden borç alsanız bile bunun bir karşılığı olması lazım. Biz de borsada buna hisse vererek dolayısıyla Katar hem bir iyi bir yatırım yapmış oluyor, Türkiye'de sermaye çekmiş oluyor. Öyleyse karşılıklı iki tarafın kazan kazan politikasıyla belli bir paranın Türkiye piyasasına girmiş olması bir miktar da olsa ortamı rahatlamasına sebep olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu ilk maddeyi değerlendirdik ve ikinci önemli başlıksa geçen hafta pazar günü gerçekleşti. Açık denizde bir Türk ticaret gemisine İrini operasyonu çerçevesinde bir Alman gemisince başında da bir Yunan komutanın bulduğu Alman gemisince saldırı düzenlendi açıkça. Ve hukuksuz bir şekilde gemiye askeri bir operasyon gerçekleştirildi. Kaptan silahla neredeyse esir alındı diyebiliriz. Bütün mürettebat bir yere toplandı ve gemide araştırma yapıldı. Tabii aradıkları silahtı, buldukları şey ise insani yardım malzemesi. Tabii bu konuyu konuşmak önemli çünkü Türk gemisine Bayrak Devleti'nden izin almadan, kaptandan izin almadan bir saldırı söz konusu. Hocam bunun arkasında ne var? Neden böyle bir saldırı girişimi gerçekleşti? Bunu neye bağlayabilirsiniz? Bu noktada neler söylersiniz? Buyurun.
Şimdi yapılan hadise çok çirkin, uluslararası hukuka aykırı bir davranış. Yani bunun savunulacak veyahut da bütün Türkiye'de de iktidarıyla, muhalefetiyle bütün herkes bunu kınadı. Almanya gibi bir ülkenin böyle bir şeye adının karışmış olması çok daha düşündürücü. Çünkü komutan Yunan komutan ama oradaki bu iş Avrupa Birliği'nin ilin operasyonu çerçevesinde yapılıyor. Ve önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin toplantısında Türkiye'ye bir ambargo veya meydeler kararı çıkması bekleniyordu. Çünkü Fransa'nın başını çektiği bir grup bu Dağlık Karabağ bölgesinde bu Ermenilerle yapılan bu Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin rolü olduğu ve Türkiye'nin işte oraya savaşçılar gönderdiği vesaire gibisinden bir sürü tezvirat yapıldı Avrupa Parlamentosu'nda ve Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararını çıkarabilmek için ellerinde bir delil olması gerekiyor idi ve bu gemiye baskın yaparlarsa ve bu baskında da bir silah vesaire bulabilirlerse bu Ulusal Musabakat Hükümeti'ne gönderilen ve böylece önümüzdeki günlerde planlamış oldukları senaryoya bir malzeme bulmayı umuyorlardı. Bunu bulamadılar. Birincisi başta Yunan komutan olmak üzere Avrupa Birliği ve Almanya burada suçüstü yakalandı. İkincisi Türkiye'nin bu Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki çıkarları çerçevesinde Libya'yla olan ilişkileri sadece Avrupa Birliği'ni, Fransa'yı değil Rusya'yı ve birçok ülkeyi rahatsız etmiş durumda. Bu nedenle yapılan hareketin hukuksuzluğu konusunda bir şüphe yok ama buradaki hedef buradan şayet bir silah, roket, bir savaş malzemesi bulmuş olsalardı bunları dünya basınına gönderip gösterip buradan işte Türkiye zaten bütün işte bu karışıklıklarda rolü olan bir ülke imajını vermek istiyorlardı. Bir malzeme bulmaktı ama bunu da elde edemediler. Hatta basına yansıyan demeçlerde de mesela Cihat Yaycı'nın söylediği de ellerinde evet. patladı ifadesi de aynen bu durumu destekler bir konumdur.
Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili takibin yapılacağı ve gerekirse cevabında sahada verileceği yönünde açıklamaları var. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla ilgili resmen bir soruşturma başlattı. Bundan sonrası için neler söyleyebilirsiniz? Türkiye nasıl bir cevap verebilir hocam?
Öyle normal şartlarda uluslararası sulardaki bir gemi ve nasıl ki bir Ankara'da, İstanbul'da bir ülkenin konsolosluk binası, o ülkenin malı, o ülkenin izni olmadan oraya girilmezse o gemi de aynı şekilde. Burada bir hukuksuzluk yapılmıştır. Normal devletler buna mutlaka misliyle cevap verirler. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye'de, ki Yunanistan şu anda dünyada en büyük gelir kalemlerinden biri turizmdir, biri de navlun ücretleridir. Yani uluslararası nakliye yapan bir ülkedir Yunanistan. Ve Türkiye bir taneyle de kalmayıp birden fazla Yunan gemisini durdurup arayarak buna misilleme vermesi gerekiyor. Bunu Alman gemisine de yapması gerekiyor. Yani Türkiye'ye yapılan bir hareketin karşılıksız kalmayacağını, bunun misliyle hatta fazlasıyla yapıldığını göstermesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de benzer şekilde bir Yunan, Alman veya Avrupa Birliği bayraklı bir ülkenin gemisini bu şekilde durdurup arayıp o ülkenin manevi şahsiyetin rencide edici bir arama yaparsa bunda hiç şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam.
Ya bunun cevabının böyle olması lazım. Yoksa nota verirsiniz, kınarsınız, tamam o ayrı bir konu. Fakat esas bu işin karşılığı aynı şekilde uluslararası suda hareket eden bir Yunan veya Alman gemisi durdurulup aranması gerekiyor.
Evet.
İbrahim Bey müsaade ederseniz bu İrini dedikleri hadise Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen bir deniz gücü değil.
Evet.
Avrupa Birliği'nin nasıl ki Amerika 11 Eylül'den sonra terörü bahane ederek kendine göre dünyada operasyonlar yaptı. Irak'ta, Afganistan'da, evet. Dünyanın çeşitli bölgelerinde. Şu anda Avrupa Birliği'de ulusal bir ordusu olmadığı için dünyadaki siyasi olaylara herhangi bir şekilde müdahil olamadığı için askeri olarak sadece sınırlarına gelen mültecileri kontrol etmek ve Libya'ya giden silahları denetleme adı altında. Ya Libya'ya Hafter güçlerine silahlar Mısır üzerinden karayoluyla gidiyor.
Evet.
Deniz yoluyla ulusal mutabakat hükümetine silah gönderse Türkiye gönderir. Dolayısıyla bu tamamen Türkiye'nin mevcut meşru hükümete yardım göndermesini engelleyici bir
girişim
konuşlardır. Evet. Fakat Türkiye baştan beri bunun hukuksuz olduğunu, dolayısıyla yani bu İlin operasyonu dedikleri hadise de uluslararası hukuka tam uygun bir şey değildir. Sadece Avrupa Birliği'nin kendince kendini koruma adına yapmış olduğu bir operasyondur. Adil olmayan bir durum olduğu ortaya çıkıyor.
Hocam devam edelim. Az önce İrin operasyonunun hukuksuz bir girişim olduğunu ifade ettiniz. Bu arada NATO'da Türkiye'nin zora düşmesi noktasında bir girişimden de bahsediliyor. Güney Kıbrıs'ı uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde üyeliği alan Avrupa Birliği şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa Güney Kıbrıs ve Avusturya gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin zirvelere davet edilmesini öneren bir rapor hazırladı. Ve hedef de Türkiye'nin vetosunu aşıp Rumları arka kapıdan NATO'ya dahil etmek. Almanya ve Fransa'nın bu planı tutar mı? Ne dersiniz hocam?
Şimdi tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ibret alırsak kazanırız. Malumunuz Yunanistan 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra NATO'ya kızdı ve NATO'dan çıkmıştı. Ve tekrar dönmek istediğinde de Türkiye veto kartını çıkarttı ve NATO'ya alınmasını istemedi. Fakat NATO'nun kurucu iradesi, başta Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler Avrupa'nın yaramaz çocuğu olan NATO'ya Yunanistan'ı tekrar almak istiyorlar idi. Fakat NATO'nun da şöyle bir kuruluş felsefesi var. Mevcut şu anda 28 üye ülkesi var NATO'nun. Bu 28 üyeden bir tanesi veto ederse yine bile alınmıyor. Yani 28 üye tamam diyecek ki 29. üye alınabilsin. Şu anki mesela daha önce üye sayısı azdı. Balkan ülkelerinin alınması konusunda bütün üyeler hemfikir olduğu için, veto etmediği için genişleyebildi NATO. Yani tıpkı Avrupa Birliği Soğuk Savaş sonrasında genişlediği gibi NATO da genişledi. Doğu Avrupa'ya doğru, Balkanlara doğru. Fakat Kıbrıs Rum kesiminin NATO'ya girebilmesi Yunanistan'ın girme şartına bağlıdır. Yunanistan NATO'ya nasıl girebildi? 1980'de 12 Eylül darbesi oldu. Darbecilere meşruiyet kazandırabilmek için ilk şartlardan biri Yunanistan'ın NATO'ya kabulüne evet derse uluslararası konjonktürde bunları destekleyecekti ve bunlar zaten darbe yapmadan önce buna evet dediler. Dolayısıyla 12 Eylül darbecilerinin yapmış olduğu ilk iş Yunanistan'a olan Türkiye vetosunu kaldırmak ve Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağlamak olmuştu. 12 Eylül 1980 darbesi. Türkiye'de de mevcut iktidarı götürüp kendi istedikleri gibi bir yönetim dizayn edebilirlerse diyet borcu olarak da ilk iş olarak Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesine ses çıkarmaz Türkiye. Ama bu haliyle sonsuza dek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesini NATO'ya veto edeceğini söyleyebilirim. İşte, dolayısıyla siz veto ediyorsanız sizi götürüyorlar, yerinize veto etmeyecek birini getiriyorlar.
Evet.
Dünyadaki sistem böyle işliyor.
Evet hocam, bu arada tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Yunanistan ilişkileri de yeniden gerildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sıcak açıklamaları var. Onu paylaşmak isterim sizinle. Avrupa Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez. Avrupa Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir. Elbette Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz. Avrupa Birliği liderlerinin bir karar almaları gerekecek. Bölgedeki Türk eylemlerinin zarar verici olduğunu açıkça dile getirecekler diyor Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias. Yani Avrupa Birliği'ni göreve çağırıyor. Ne dersiniz hocam?
Şimdi Fransa ve Yunanistan uzunca bir zamandır Türkiye'ye karşı hasmane tavırlar içerisinde. Fakat kendi imkanları ve güçleriyle bölgedeki Türkiye'nin adımlarını ve kazanımlarını engelleyemedikleri için ya NATO'yu devreye sokmaya çalışıyorlar veya Avrupa Birliği'ni. Çünkü Yunanistan'ın ve Fransa'nın son bir yıl içerisindeki Türkiye'ye yönelik çabalarına baktığımızda önce bir kendi hasmane tavırlarını ortaya koyuyorlar. Sonra düşmanımın düşmanı dostumdur ülkesiyle ne kadar Türkiye ile problemi olan ülkeler varsa ikili işbirliklerine giriyorlar. Fakat bu da yetmiyor. Sürekli olarak Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu bu işe dahil etmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'dır. Bugüne kadar Merkel hep yani Fransa'nın gazına karşı Merkel fren oluyor Avrupa Birliği'nde. Türkiye'ye karşı yapılacak bir takım meydeler konusunda veyahut da negatif uygulamalar konusunda. Ancak Merkel bile bu Aralık ayındaki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye'ye yönelik bir takım olumsuz kararlar alabileceği sinyalini verdi. Ve önümüzdeki günlerde böyle bir şeyin çıkması muhtemel olduğu için Türkiye'de en üst perdeden Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Avrupa Birliği'nin iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz gibi beyanatlar verildi. Bu önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik alabileceği negatif kararların önüne almaya yönelik bir sözdü. Bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor.
Evet hocam. Tabii bir başka nokta Avrupa Parlamentosu'ndan gelen bir açıklama. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği ülkelerinden Kapalı Maraş'ın açılması ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri sebebiyle Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talebinde bulundu. Yine Türkiye'ye yönelik hasmane tavırlar Avrupa'dan gelmeye devam ediyor hocam. Bu yaptırımlar noktasında sizin bir beklentiniz var mı? Toplanacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde böyle bir karar çıkar mı, ne dersiniz?
Zaten Maraş konusu olsun, diğer bütün konular bir paket halinde Türkiye'ye yönelik bir takım negatif kararlar alınmak istendiğinde sadece Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler değil, Avusturya'dan Almanya'ya kadar o parlamenterler içerisinde Türkiye karşıtı olanlar da söz konusu. Onun için de şu anda önümüzdeki günlerde böyle bir hazırlık söz konusu. Ancak askeri olarak Türkiye'ye yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Yani Avrupa'da hiçbir ülke Kıbrıs'ta, işte Maraş'ın işte yerleşime açılıyor diye gidip orada herhangi bir Türkiye'ye müdahale edebilecek durumları söz konusu değil. Hem hukuki olarak hem askeri olarak. Fakat ellerindeki en önemli koz şu anda Türkiye'nin ticaretinin yaklaşık %50'si Avrupa Birliği ülkeleriyle. Yani Türkiye ihracatının ve ithalatının o yaklaşık yarısını bu Avrupa ülkeleriyle yapmakta. Ve ekonomik olarak da herkesin krizde olduğu bir dönemde işte Türkiye'yi bu bir takım ekonomi sopasıyla hizaya getirmeye çalışan bir davranış söz konusu. Yoksa yani Kapalı Maraş konusunda Türkiye bunu iskanı açıyor ise bu Kıbrıslı kesimiyle Kuzey Kıbrıs arasında veya Türkiye ile Yunanistan arasında olması gereken bir konuyu Avrupa platformuna taşımak daima Yunanistan'ın bu sinsiliğinin bir göstergesidir. Yani kendi başına yapamayacağı işleri Avrupa Birliği üzerinden kotarmaya çalışması.
Evet hocam. Peki bu başlıklarla bu bölümü noktalayalım. Kısa bir ara verelim hocam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize gündemin önemli başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimiz devam ediyor. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam bir diğer başlık var. Dağlık Karabağ meselesi ve Azerbaycan'ın o bölgede gerçekleştirdiği zafer ve sonrasında hazımsız ülkelerin aldığı kararları konuşalım. Fransız parlamentosu, senatosu, Fransa senatosu bir karar aldı. Sözde Karabağ'ın bağımsızlığını kabul eden bir, bu yönde bir talep içeren tasarıyı kabul etti. Bunun üzerine Azerbaycan Fransız elçisini çağırarak nota verdi ve sonrasında da şöyle bir açıklama geldi Fransa'dan. Biz böyle bir tanıma gerçekleştirmedik şeklinde bir açıklama var. Ne dersiniz? Fransa bu tür işlere burnunu sokarak neyi elde etmeye çalışıyor? Bunu konuşalım, buyurun.
Evet, şimdi Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumu Libya'da hezimete uğradı. En son Karabağ'da hezimete uğradı. Ve bunun kendi iç politikasına yönelik bir faturası da söz konusu. Çünkü dünyada 10 milyon civarında Ermeni nüfusun, 3 milyonu Ermenistan'da yaşıyor. Rusya'da 1 milyon, Fransa'da da 300-600 bin civarında Ermeni nüfus vardır ki bunların çoğu da ekonomik olarak güçlü insanlar. Diasporada entelektüel, zengin ve köşe taşlarını tutan Ermenilerden oluşuyor. Ve bunlar Fransız parlamentosuna, Fransız siyasetçilerine baskı yapabilecek güçte olan bir nüfus. Yani onların 10 katı belki Müslüman nüfus var Fransa'da ama görüyoruz mesela dün bugün haberlerde sürekli çıktı. Yani siyah Afrika kökenli bir kişiyi maske takmadı diye Fransız polislerin ne kadar acımasız bir şekilde sert davrandığını kamera görüntüleriyle bütün dünya basını gördü. Fransa işler kötüye gittikçe artık daha despot davranmaya başladı. Yani bir 30 yıl öncenin, 40 yıl öncenin demokrasi, insan hakları şampiyonu seçilen ve işte Paris deyince insanların ağzının suya aktığı bir ülke olan Fransa artık günümüzde sürekli olarak kendinden olmayanlara yapmış olduğu baskı ve zulümlerle, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen bir ülke konumunda. Karabağ hadisesinde de Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA, İHA ve askeri teknoloji verdiği dünya ülkeleri tarafından malum olan bir şey. Ve Azerbaycan'ın da çok kesin ve net bir zafer kazanması üzerine başta Fransa'daki Ermeni diasporası olmak üzere Fransız halkı da daima Ermenistan'dan yana tavır koymuştu tarih boyunca. O Minsk üçlüsü dediğimiz işte ABD, Fransa ve Rusya Ermenistan'dan sonra en çok Ermeninin yaşadığı ülkelerdir. Ve bu ülkelerin halkından da gelen baskılar neticesinde Macron köşeye sıkıştı. Ve bazı işte bu diasporanın sözcülüğünü yapan kişiler tuttular komik bir gerekçeyle Dağlık Karabağ'ı ayrı bir devlet olarak tanımaya kalktılar ki bu çok yani hakikaten Fransız parlamentosunu ve Fransa devletini de gülünç duruma düşüren bir konu. Çünkü Sovyetler Birliği'nin 1930'lu yıllarda yaptığı anayasası çerçevesinde bugün Sovyetler Birliği'nin bağlamasıyla ortaya çıkan 15 cumhuriyet, başta Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus olmak üzere Kafkasya'daki Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'ın sınırları 1930'lu yıllardaki Sovyet Anayasası'yla belirlenmiştir. Ve bu anayasaya göre bu cumhuriyetlerin içerisinde özerk bölgeler var. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olduğu gibi Karadağ, Karabağ bölgesi, Dağlık Karabağ bölgesi de Azerbaycan içerisinde Ermeni nüfusun ağırlıklı olduğu bir özerk bölgeydi.
Evet.
İşte bu özerk bölgenin Azerbaycan özerkliğini kaldırmak istedi. Onlar da Rusları arkasına alarak Karabağ'ın tamamına yakınını işgal ettiler. %20 işgal altında kalan topraklar bugün kurtarıldı. Karabağ'dan da Şuşa kurtarıldı. Ve şu anda Hankendi, Hocalı başta olmak üzere Karabağ topraklarında Rus askerinin denetiminde Ermeniler varlığını sürdürecek. Oraya bir özerk statü mü verilir? Sistem nasıl işler? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Fransa'da bir takım densizlerin haddini aşarak orada ayrı bir bağımsız devlet kabul ediyoruz demeleri uluslararası hukuka göre de, mevcut sahadaki duruma göre de çok kendilerini gülüş duruma düşüren bir tutumdur.
Evet hocam. Tabii orada son olarak Karabağ'da 28 yıldır Ermeni işgalinde olan Kelbecer tek bir mermi atılmadan Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Tek bir Laçin kaldı şu anda, Azerbaycan'a teslim edilmemiş. 1 Aralık'ta da orası Azerbaycan'a geri verilecek. Tabii Ermeniler bulundukları yerlerden çekilirken hocam maalesef ağaçları kesiyor, evleri yakıyor, tahrip ediyor ve o şekilde çekiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunların tek tek tespit edilip tazminat talep edileceğini ifade etti bir kez daha. Ve bu tazminat talebi sonrasında Ermenistan'ın da toprak verebileceği, çünkü kasasında 5 kuruş para olmadığı ve bu tazminatı da toprak vererek karşılayabileceği konuşuluyor. Bu noktada neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi tarih boyunca bizler Türkler, Müslümanlar cephede kazanmışlardır ama masa başında aynı başarıyı gösterememişlerdir. Mesela biz Kurtuluş Savaşı'nda da normalde Yunanistan'dan bir savaş tazminatı almamız gerekiyordu. Ege bölgesindeki, İzmir, Manisa bölgesinde çekilirken bütün köyleri yakmışlardı. Evet. Şu anda tam da Karabağ'da Ermenilerin yaptığı gibi biz savaş tazminatı olarak ala ala Edirne'nin karşısındaki Karaağaç kasabasını aldık. Yani bir küçük bir kasaba burası sonuçta. Dolayısıyla Zengezur bölgesi vardır. Nahçıvan ile Azerbaycan toprakları arasındaki o bağlantıyı kesen bölge. O Zengezur'dan bir bağlantı verilmesi konusu gündemde ama bunu ne İran ister ne de Rusya ister. Çünkü Türkiye'nin Azerbaycan'la direkt kara bağlantısının olmasını bu bölgedeki iki ülkede zinhar istemezler. Çünkü sürekli olarak kendilerinin oralarda müdahil olabilmeleri için Türkiye'nin Azerbaycan'la karayolu bağlantısının kesik olması lazım. Bu haritayı da Rusya çizmiştir zaten bugünkü haliyle. Bu nedenle Azerbaycan savaş tazminatı istemekte en doğal hakkıdır. Çünkü kendi toprakları 28 yıl önce işgal edilmiştir. 28 yıl boyunca o toprakları onlar ekip biçtiler. Sonra burayı terk ederken de yakıp yıktılar. Bunun bir bedelinin olması gerekir. Uluslararası hukuka göre de yani Ermenistan bütçesini aşan miktarlarda tazminat ödemesi gerekiyor ki Ermenistan karnını doyuracak parası yok. Böyle olunca da verebileceği tek şey toprak vermektir. Fakat buna da Rusya'nın, Amerika'nın ve Fransa'nın ne kadar müsaade edeceğini bekleyip göreceğiz.
Peki hocam, bu hezimet sonrası Ermenistan tarafından da itiraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak eski Ermenistan Başbakanı Bagradyan, Karabağ Savaşı sonunda Ermenistan ordusunun %80'inin yok olduğunu söyledi. Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor diyen Bagratyan, Başbakan Paşinyan'ın korkaklığının yenilmelerine sebep olduğunu belirtiyor. Ne dersiniz bu açıklamalar için?
Şimdi basına yansıdığı kadarıyla söylüyoruz. Çünkü biz asker değiliz. Sahada savaşmadık ve perde gerisinde neler dönüyor onu bilmiyoruz. Ancak basına yansıdığı kadarıyla Ermenistan özellikle hava savunma sistemlerinin tamamına yakını kaybetti. O S-300 füze bataryaları olsun, Rusya'nın Ermenistan'a vermiş olduğu silahların önemli bir kısmı imha edildi. Dolayısıyla belki asker olarak çok fazla, yani Ermenistan ordusunun yarısı ölmüştür demek doğru değildir. Askeri kayıp o kadar değildir ama hassas silahlar olarak, hava savunma sistemleri olsun, tank olsun, hassas silahlar olsun, Türk SİHA'ları bunları imha etti. Dolayısıyla da mukavemet gücü kırıldı Ermenistan'ın. Yani şu anda Ermenistan Azerbaycan dışında başka herhangi bir ülkeyle de sıcak bir çatışmaya girmiş olsa, yani sadece asker gücüyle olmuyor bu işler, silah ve hava savunma sistemleri olarak hakikaten belki de 15-20 yılda tamamlayamayacağı derecede önemli bir kayıp verdi. Ermenistan bu açığı önümüzdeki 20 yıldan önce de dolduracağını sanmıyorum.
Evet hocam. Peki bir diğer gelişmeyle devam edelim hocam. Bir diğer daha doğrusu bir mülakatla devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı Mısır, Fransa ve Yunanistan'la çalışıp kendi jeostratejik bölgeleri olmayan alanlarda pozisyon aldıklarını itiraf etti ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşmanca hasmane tavırları biliniyor. Son dönemde iyice arttı. Nerede Türkiye varsa karşısına bir anda Birleşik Arap Emirlikleri ya da onların uzantısı çıkıyor. Bu itirafı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Birleşik Arap Emirlikleri bunu neden yapıyor diye de sormak lazım.
Birleşik Arap Emirlikleri 9,5-10 milyon civarında nüfusu olan, bu nüfusun 1,5 milyonu Emirlik vatandaşı, geri kalan zaten %48'i Hindistan vatandaşıdır. Hintli, Pakistanlı ve Bangladeşliler %50'nin çok üzerinde bir işte köle olarak çalışan bir ülkedir Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat bu küçücük bir ülkenin ticaret hacmi Türkiye kadar, yani 83 milyonluk Türkiye'nin ihracatı, ithalatı kadar, hatta daha fazlasını bu küçücük bir ülke yapıyor ve bu 19,5 milyon nüfuslu ülkenin de 1,5 milyonun cebine gidiyor bu para. Dolayısıyla aklı kırk parası çok bir ülke burası. Ve bunların politikalarını da kendileri yapmıyorlar. Mesela ben 2007-2008 yıllarında bir süre bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalma fırsatım oldu, 15-20 gün. Orada şunu görmüştüm. Yani bu emirlik vatandaşlarının çocukları daha doğumundan itibaren kreşlerde, anaokullarında İngiliz mürebbiyeler tarafından yetiştiriliyorlar. Yani evet, ilk eğitimlerini İngilizlerden alıyorlar. Akıl hocaları İngilizler, Fransızlardı. Şimdi bu Zayed döneminde, bu yeni yetme iki tane, biri Suudi Arabistan'da var, bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bunların yeni akıl hocaları da İsrail oldu. Ve Trump'ın damadı Yahudi asıllı Kushner. Bunlar kendilerine kılavuz olarak, kılavuzu karga olanın hani bunu tükürden evet, kurtulmaz derler. Bu Zayed'in ve Gargaş'ın şeyleri, akıl hocaları, yani İngiltere, Amerika gibi ülkeler artık kendi atlarını bu tür işlerle andırmamak için bu tür akılsız piyonları tarafından söyleyeceklerini söylüyorlar, dünyaya karşı mesajlarını veriyorlar. Yani bir benzetme olması açısından söyleyeyim. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı mesajlarını eskiden Yunanistan üzerinden verirdi. Yunanistan'la da Türkiye'yi bozuşturmamak için Kıbrıs'ın kesim üzerinden verdiriyor şimdi mesajı. Yani Almanya Türkiye aleyhinde bir şey söyleyecekse bunu Yunanistan'a, Kıbrıs'ın kesimine söylettiriyor. Çünkü ikili ilişkileri devasa boyutta. Alman şirketleri Türkiye'de iş yapıyor. Bu nedenle işte mesela İngiliz, Amerikan şirketlerinin Türkiye'de bir sürü yatırımları var, ticari işleri var. Bunların bozulmasını istemediği için Amerika ve İngiltere Türkiye'ye bir şey söylemek istediğinde işte bu tür insanlar vasıtasıyla söyletir. Yani bu Gargaş'ın Türkiye aleyhinde söylediği sözlerin makyajını kaldırdığımızda altından Netanyahu çıkar, İsrail çıkar, Amerika çıkar, İngiltere çıkar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunlar kendinden bir şey söylemezler. Kulaklarına suflörleri neyi söylerse onu tekrar ederler. Çünkü o kadar çapları olan insanlar değil bunlar. Sadece keyfini, eğlencesini, ne yiyeceğini, nasıl eğleneceğini düşünen basit insanlardır bunlar.
Evet, Gargaş açıklamasında şunları da söylüyor hocam. Türkiye Arap dünyasının iç işlerine müdahale ediyor diyor ve Libya'da da çıkarlarımızı çok meşru görüyorum. Aynı zamanda Arap unsurlarının müdahalesini de meşru görüyorum diyor ama Türkiye'nin müdahalesine karşı böyle bir tavrı var. Türkiye'de Libya'da diyor, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Son yapılan anlaşmalar sonrasında Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek diyor. Bu hem Gargaş'ın ifadesi hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadesi. Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek açıklamasını nasıl yorumlarsınız?
Şimdi petrol ve doğalgaz zengini bir ülkenin Libya'da ne gibi, mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da ne işi olabilir? Hangi stratejik çıkarı olabilir? Önce onu düşünmek gerekiyor. İkinci olarak madem Arapların yani kendisi de o 22 Arap ülkesinden biri olarak görüyorsa Libya ile kendisini. Şu anda YPG'liler, PKK'lılar Amerika'nın silahlandırmasıyla birlikte işte Deir ez-Zor'da ve Suriye'nin kuzeyinde Arapların evlerine el koydu, şehirlerini yerle bir etti, petrol kaynaklarının üzerine oturttu ve YPG'lilere silah ve para yardımı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığına dair de medyaya haberler düştü. Madem bunlar bu kadar Arap milliyetçiler, Arapları düşünüyorlar, PKK'lıların Arapların topraklarına el koyması karşısında onlara niye silah yardımı yapıyorlar, onu sormak gerekiyor. Dolayısıyla bunların altını çizerek söylüyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Suudi Arabistan'daki, Katar dışındaki körfez ülkelerindeki birçok yeni yetmen prenslerin bölgenin coğrafyasıyla, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, İslam'la, Araplık'la zerre kadar alakası olmayan, aklının zihnini İngiltere'ye, Amerika'ya ipotek etmiş, kendi makam, mevki ve ikballeri için yapmayacakları taviz olmayan ve taviz vermede sınırı olmayan insanlar güruhudur bunlar. Yani şeyler de birbirine çok benzerdir. Yani tavırları. Yani Bahreyn'dekini al, Birleşik Arap Emirlikleri'ndekini ile Suudi Arabistan'daki 3 aşağı 5 yukarı aynı tornadan çıkmış, aynı eğitim sisteminden çıkmış insanlar olduğu için tek şeyleri, hedefleri kendi ikballerini, kendi servetlerini, makam, mevki, kariyerlerini korumaktır. Ve onun yıllarını elinde tutan ağababaları Türkiye aleyhinde şunları söylemesi gerektiğini söylüyor. Onlar da bunları söylüyorlar.
Evet.
Buradan şunu çıkarabiliriz ki Türkiye iyi yolda. Türkiye doğru yolda. Neden? Çünkü bu cibilliyetsiz insanlar Türkiye'nin aleyhinde bu kadar konuşuyorlarsa demek ki Türkiye doğru yolda gidiyor.
Evet. Tabii Türkiye'nin doğru yolda olduğunu ve kazandığını itiraf eden açıklamalar da geliyor hocam. ABD'li uzman Jason Peck, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılar tarafından yürütüldüğünü, ancak savaşı Türkiye'nin kazandığını söylüyor ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin desteğiyle savaşı başlatan taraf olan Hafter'in ve bu yılın başından itibaren Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere yeni harp teknolojileri karşısında yenilgiye uğradığını kaydediyor. ABD'li uzman, buna ne dersiniz?
Zaten Türkiye bütün bölgelerde, yani en son Karabağ'da, ondan önce Libya'da, ondan önce işte Katar emirini devirme operasyonunda olsun, Suriye'deki
terör koridoru
koridor operasyonlarının işte Fırat Kalkanı'ndan, evet, en son Afrin ve İdlib'deki operasyonlarında sürü İHA'larıyla Rus savunma sistemini darmadağın etti. Yani Rusya oradan Türkiye'ye karşı bir şeyi var, bir karın ağrısı var. Çünkü dünyada sıraya geçmişlerdi ülkeler Rus savunma sistemlerini satın almak için. Türkiye bunun balonunu söndürdü. Şu anda Türkiye ne kadar üretim yapsa satın alacak müşterisi var şu anda SİHA'ların. Bu tür operasyonlar aynı zamanda dünya silah sanayinin de bir fuarı konumundadır. Dolayısıyla Rusya Libya'da karizmayı çizdirdi.
Evet.
Ve Suriye'de. Fransa bütün böyle ipe sapa gelmez beyanatları, konuşmalarını hepsini, yani tükürdüğünü adeta yalama durumunda kaldı. Türkiye'ye karşı bir etkisiz eleman konumuna düştü. Libya'da olsun, yine Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda. Bu nedenle de sahada başarısız olan bu ülkeler Türkiye'yi durdurabilmek için masa başında algı operasyonu yapıyorlar. Ve Türkiye'nin bu başarısını işte,
evet,
uluslararası işte diyelim ki Suriye'deki bir takım cihatçı grupları işte bir takım yasa dışı yollarla Karabağ'a gönderdi de orada onlar savaşı kazanırsa gibisinden böyle ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar ki Azerbaycan'ın o Karabağ'da kazanmış olduğu zaferi havadan Türk sihaları, karadan da Azerbaycan'ın vatanperver çocukları bileklerinin gücüyle vatanlarını kurtardılar. Yani bizim Türkiye'de Mehmetçiğin bile gitmesine gerek kalmadan. Çünkü 10 milyon nüfusu olan bir Azerbaycan. Yani koskoca 10 milyonluk ülke herhalde kendi vatanını kurtarmak için dışarıdan öyle bindirme asker getirecek hali yok. Yani bunların hepsi tamamen tezviratlar ve Türkiye'yi kanalama yönelik algı operasyonlar.
Evet. Peki hocam, bir başka konuyla devam edelim. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden kabinedeki bazı isimleri açıkladı. Burada dikkat çeken isimler var. Mesela Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın başına Avril Haines'i atadığını duyurdu Biden ve bu Haines'in atanmasının Kongre tarafından kabul edilmesi halinde teşkilatın başına atanan ilk kadın olacağı açıklanmış ve bu Haines de meziyetiyle biliniyor hocam. Arap dünyasında, Orta Doğu'da gerçekleşen suikastların, karanlık işlerin emir veren ismi olarak biliniyor. Bir başka dikkat çeken isim olarak Dışişleri Bakanlığı'na Antony Blinken'i getireceği ifade ediliyor. ABD olarak hem güven hem de tevazuyla ilerlemeliyiz diyor Blinken. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Bu nedenle diğer ülkelerle birlikte çalışmalıyız diyor ve küresel dünyadaki ABD'nin imajını da düzeltmeye aday olarak gösteriliyor bu Blinken. Bu kabinede dikkat çeken başka isimler var mı hocam ve yeni isimleri nasıl değerlendirirsiniz Biden'ın kabinesini?
Şimdi öncelikle Amerikan dış politikasının 3 temel tac ayağı var. Onu ben genel durumu söyleyeyim. Ondan sonra özele geçelim. Amerikan dış politikasında bir, bizim genel kurmayın karşılığı Pentagon vardır. Ve askeri konularda yegane söz hakkı onundur. Mesela Trump asker çekeceğim diyordu. Pentagon diyor ki çekmeyeceğiz diyor Suriye'den asker ve çekilmiyordu yani Trump'a rağmen. İkincisi istihbarat örgütü CIA vardır. Biliyorsunuz Amerika'da bir iç istihbarat vardır. Bizde dış istihbarat. Dış istihbaratta CIA vardır. İçeride FBI suç hırsıza, uğursuza suçlulara karşı. Dışarıda CIA ise dış istihbaratta. Mesela bizim Türkiye'nin sıkıntısı odur. Bizim bir MIT'imiz var. Dışlarda işte de öyle değil yani. Normal büyük ülkelerde içeriye bakan mesela diyelim bir emniyet istihbaratı olur. MIT de dış istihbarattan sorumlu olur gibi. İşte Amerika'da CIA vardır. Bir de Dışişleri Bakanlığı vardır. Genellikle Pentagon hep şahindir. Amerika'nın böyle vurucu tarafını gösterir. Balyoz tarafını gösterir. CIA bütün kirli, karanlık işleri tezgahlar. Dışişleri Bakanlığı da bunların kırıp döküp yok ettiği bölgeye gider. Tekrar bir üzerine bir merhem sürme, tekrar bir şeyler oluşturma adına hep güvercin politikası izlemiştir. Amerikan dış politikasını bu hacaya üzerinde düşünelim. Tekrar ediyorum, Pentagon yani asker girer, kırar, döker, yıkar ki Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da bunu görüyoruz. CIA görünmeyen karanlık işleri yapar. Darbelerin finansmanının arkasında CIA vardır. Dışişleri de bütün dünyaya Amerika'nın demokrasi götürdüğünü, demokrat olduğunu vesaire gider. Muhtemelen gelecek Biden hükümeti de bu tür figürler üzerinde çalışıyordur. Yani burada sahıflar kim olursa olsun dışişlerindeki kişi daha böyle soft power dediğimiz yumuşak güç olarak mesaj verir dünyaya. Diğerleri ise biraz daha sert mesajlar verir. Bu kişiler de ona göre seçilir ve koyulur. Önemli olan Biden'ın Ocak ayında, ocağın sonunda göreve gelmesiyle birlikte Trump'tan sonra Türkiye ile olan ilişkileri ne olacak? Çin'le olan ilişkileri ne olacak? Biz en çok ilgilendiren tarafı budur. Eğer Trump'ta olduğu gibi Çin'e doğru bir yönelim söz konusu olursa Orta Doğu'dan biraz Orta Doğu'yu daha ikinci, üçüncü plana çektiği zaman biz rahatlarız. Ama Çin'le mücadeleyi bırakıp ortak işbirliği içerisine girip askeri olarak Orta Doğu coğrafyasını Avanna'ya karşı politikası izlerse Türkiye'nin işi hakikaten biraz daha zor olacaktır diye düşünebiliriz.
Peki hocam. Son olarak G20 toplantısını konuşalım hocam. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde uzaktan görüntülü gerçekleşti bu toplantı. Bu toplantı öncesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi oldu. Uzun süredir bu tür bir görüşme gerçekleşmiyordu. Daha sonra Suudi Arabistanlı bir bakanın Türkiye ile ilişkilerimiz iyiye gidiyor şeklindeki açıklaması var. Bunu konuşalım ve noktalayalım bu akşamlıkta programımızı hocam. Buyurun.
Ben hep baştan beri şu görüşü savuna geldim. Mevcut kral Selman bin Abdülaziz'in makul bir insan olduğunu, fakat yaşlı ve sağlık problemlerinden dolayı oğlu Prens Muhammed bin Selman'ın ise tam tersine yani İsrail'in, Amerika'nın bir oyuncağı şeklinde bir figür olduğunu söylüyorum. Ve birazcık aklı başına gelip işlere baktığımda Selman'ın, yani mevcut Kral Selman'ın Türkiye ile olan ilişkilerin bu dereceye gelmesini asla istemeyeceğini düşünenlerdenim ben. Dolayısıyla da bu G20 zirvesi, biliyorsunuz, dünyada işte ekonomik olarak en gelişmiş 20 ülkenin ve Avrupa Birliği ile birlikte 20 ülkenin her yıl mevcut mutat bir şekilde dünyanın değişik ülkelerinde toplanarak ekonomiye yönelik bir takım sorunların görüşüldüğü bu toplantı koronavirüs sebebiyle dijital ortamda yapıldı. Bu nedenle de Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir takım var olan, hatta marketlerdeki Türk ürünlerine ambargo uygulamaya kadar götürülen bu gerginliğin her iki ülkenin de menfaatine olmadığı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile Kral Selman'ın görüşmesinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da telefon bağlantısıyla gerçekleştirdik ve değerli bilgilerinizi, değerlendirmelerinizi bizimle paylaştınız. Çok sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz size.
Hayırlı akşamlar efendim.
Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla bu hafta da Medeniyet Coğrafyamız programında önemli gündem başlıklarını konuştuk, tartıştık. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.